Ayrım 34, Yörünge Tess Gerritsen, sayfa 494. Sağlık kitine uzanıp bir makas ve bir tıraş bıçağı çıkardı. Kadının saçlarından bir tutam alıp makasla kesebildiği kadar dibinden kesti. Sonra kalan kısmı bıçakla tıraş etti. Böylece sol şakak kemiğinin üstünde kesmek için bir yer açmıştı. Güzelim saçların, saçlarını her zaman sevdim, seni her zaman sevdim. Kesilecek yeri kirletmesinler diye saçlarının geri kalanını toplayıp elinin altından kaldırdı. Sonra yapışkan banttan bir parça koparıp Emma'nın kafasını masaya sabitledi. Ardından hızla aletleri hazırlamaya girişti. Emme kateteri, neşter, gazlı bez, matkabın parçalarını dezenfektana batırdıktan sonra alkolle üzerlerini sildi. Sırada steril eldivenler ve neşter vardı. Kesiyi yaparken lateks eldivenlerin içindeki elleri terden yapış yapış olmuştu. Kafatasından sızan kan yavaş yavaş büyüyen bir damlayı besliyordu. Kesik yerini gazlı bezle sildikten sonra neşter kemiğe değene kadar bastırarak derine indi. Kafatasını delmek beyni mikrop istilacıların eksik olmadığı bir düşman evrende çırılçıplak bırakmak gibiydi. Ama insan vücudu dirayetliydi. En vahşi saldırılara bile karşı koyabilirdi. Matkabın ucunu bastıracak yeri ararken bunu düşünüyordu. Kafatası delme işlemini eski Mısırlılar ve İnkalar da başarıyla gerçekleştirmişti. Hem de en ilkel aletlerle ve steril teknikler kullanmadan. Demek ki böyle de yapılabiliyordu. Kemiği delmeye başladığında elleri titremiyor, konsantrasyonunda en ufak bir sapma olmuyordu. Birkaç milimetre derine girse beyne zarar verebilir, binlerce değerli anıyı bir saniyede yok edebilirdi. Ya da orta beyin zarı damarına ufacık bir çentik atacak olsa fışkırmaya başlayan kanı durdurması mümkün olmazdı. Ara sıra durup hem soluklanıyor hem de deliğin derinliğini kestirmeye çalışıyordu. Yavaş ol, yavaş ol. Birden matkabın boşluğa geldiğini hissetti, yüreği ağzında nazikçe ucunu çekti. Anında bir kan topağı oluştu. Delikten yavaşça bir balon şeklinde çıkmaya başladı. Koyu kırmızı, kirli bir kandı bu. Jack derin bir oh çekti. Neyse ki atar damara denk gelmemişti. Kafatasının içindeki kanın bu yeni açıklıktan çıkmasıyla birlikte Emma'nın beynindeki basınç yavaşça azalmaya başlamıştı. Kateteri deliğe tutup emmeye aldı. Sonra devam eden sızıntıyı gazlı bezle sildi. Ardından bir delik daha, bir delik daha açtı. Delikler kafatasının üzerinde 2,5 santim çaplı bir çember oluşturuyordu. Son deliği de açıp çemberi tamamlarken ellerine kramplar giriyor, yüzünden terler damlıyordu. Ama dinlenmeye vakti yoktu. Şu an her saniye değerliydi. Tornavida ile birlikte yuvarlak başlı çekici eline aldı. ''Lütfen işe yarasın, lütfen kurtulmasını sağlasın.'' Tornavidayı kalem gibi tutup ucunu yavaşça kafatasının içine soktu. Sonra tornavidanın yardımıyla çember şeklindeki kemiği kanırtarak çıkardı. Ve o anda daha geniş bir serbest alana kavuşan kan balon yapmaya başladı. Daha büyük bir delik olması kanın çıkmasını kolaylaştırmış, kafatası gerçek anlamda boşalmaya başlamıştı. Ama onunla birlikte başka bir şey daha çıkıyordu. Yumurtalar. Bir öbek yumurta delikten süzülüp havaya yükseldi. Jack onları emme kateteriyle yakalayıp vakumlu kavanoza kapattı. Tarih boyunca insanoğlunun en tehlikeli düşmanları en küçük yaşam formları olmuştu. Virüsler, bakteriler, parazitler. Şimdi de sen diye düşündü Jack kavanoza bakarken. Ama seni alt edebiliriz. Kan delikten azar azar çıkıyordu artık. Baştaki ilk dalgayla birlikte beynin üzerindeki baskı iyice azalmıştı. Emma'nın sol gözüne bir kez daha baktı. Göz bebeği hala büyüktü. Ama ışık tuttuğunda bir an sandı ki, gördüğü hayal miydi? Yoksa göz bebeğinin köşelerinde gerçekten hafif bir titreme olmuş muydu? Yaşayacaksın dedi Jack içinden. Yarayı bezle silip kapattıktan sonra koma halini geçici olarak derinleştirip beynini daha fazla hasardan korumak amacıyla içine steroidler ve fenobarbital koyduğu yeni bir serum hazırladı. Ardından EKG kablolarını göğsüne taktı. Bütün bu işleri tamamladıktan sonra nihayet kendi koluna da bir turnike bağlayıp bir doz ranavirüs yaptı. Bu ikisini birden ya öldürecek ya da kurtaracaktı. Bunu çok yakında öğrenecekti. Emma'nın kalbi EKG monitöründe dengeli bir sinüs ritmi gösteriyordu. Jack onun elini tutup bir işaret beklemeye koyuldu. 27 Ağustos. Gordon Obi özel araç operasyonlarının kontrol odasına girip konsollarının başında çalışan erkeklere ve kadınlara baktı. Ön ekranda uzay istasyonu harita üzerindeki kavisli yoluna devam ediyordu. Tam da şu anda Cezayir'in çöllerinde yaşayan köylüler tesadüfen gece gökyüzüne baksalar o tuhaf Venüs kadar parlak yıldızı hayranlıkla seyredebilirlerdi. Bütün gök kubbenin en benzersiz yıldızıydı o. Benzersizdi çünkü her şeye gücü yeten bir tanrı ya da herhangi bir doğa kuvveti tarafından değil, insanoğlunun narin elleri tarafından yapılmıştı. Ve o Cezayir çölünden bir dünya uzaklıktaki bu odada o yıldızın koruyucuları iş başındaydı. Uçuş direktörü Woody Alice dönüp Gordon'ın üzgünce başını sallayarak selamladı. Bir şey yok hala, yukarısı sessiz.
Son bağlantıdan bu yana ne kadar zaman geçti?
Jack 5 saat önce biraz uyumak için bağlantıdan çıktı. 3 gündür yeterince dinlenemedi zaten. Biz de onu rahatsız etmeyelim dedik. 3 gündür Emma'nın durumunda da bir değişiklik olmamıştı. Gordon iç geçirip arka sıradaki uçuş doktorunun konsoluna gitti. Todd Cutler tıraşsız ve perişan halde kendi monitöründen Emma'nın biyotelemetri değerlerine bakıyordu. En son ne zaman uyumuştu acaba? Herkes yorgun ve bitkin görünüyordu ama kimsenin yenilgiyi kabullenmeye niyeti yoktu. ''Kız hala dayanıyor'' dedi Todd alçak sesle. ''Feno barbı kestik.''
''Ama komadan çıkmadı öyle mi?''
''Çıkmadı.'' Todd iç geçirip arkasına yaslandı. Burnunun köprü kemiğini ovuşturdu. ''Yapacak başka ne kaldı bilemiyorum. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Uzayda nöroşirurji.'' Bu Gordon'ın son birkaç haftadır pek çok insandan duyduğu bir sözdü. ''Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Bu çok yeni. Daha önce hiç tanık olmadığımız bir şey.'' İyi ama keşfetmenin doğasında yok muydu bu? Hiçbir kriz tahmin edilemez, her yeni sorun kendi çözümünü gerektirirdi. Bütün zaferler fedakarlıklar üzerine kuruluydu. Ve bunca trajedinin ortasında zaferler de olmuştu. Mesela Apogee 2 Arizona çölüne sağ salim iniş yapmıştı ve Casper Mulholland şu an hava kuvvetleri ile şirketinin ilk anlaşmasını yapmak için görüşmelere başlamıştı. İstasyona gireli 3 gün geçmesine rağmen Jack hala sağlıklıydı. Demek ki Rana virüs Kimera'ya karşı hem tedavi edici hem de koruyucu özellikler taşıyordu. Ayrıca Emma'nın hala yaşıyor olması da bir zafer sayılabilirdi. İster geçici ister kalıcı bir zafer olsun. Gordon ekranda yanıp sönen EKG çizgisine bakarken içini derin bir hüzün kapladı. Beyin gitmişken kalp ne kadar daha atardı? Vücut komaya karşı daha ne kadar mücadele edebilirdi? Hayat dolu bir kadının yavaş yavaş yok oluşunu seyretmek, korkunç da olsa ani ölümüne tanık olmaktan çok daha acı vericiydi. Gözleri ekrana kilitlenmiş haldeyken oturduğu yerde aniden dikildi.
''Todd dedi, ne oluyor ona?''
''Ne?
Kalbinde bir sorun var.''
Todd kafasını kaldırıp monitördeki titrek çizgiye baktı. ''Hayır'' dedi bağlantı düğmesine uzanırken, ''kalbi değil o.'' Monitörün tiz alarmı derin uykusunu bölünce Jack sıçrayarak uyandı. Yıllarca aldığı tıbbi eğitim, nöbetçi odalarında geçirilen sayısız gece ona en derin uykulardan bile kalkıp hızlı harekete hazır hale gelmeyi öğretmişti. Şimdi de gözlerini açar açmaz nerede olduğunu hatırlamıştı. Bir terslik vardı. Alarm sesine döner dönmez karşılaştığı ters görüntü yüzünden şaşırdı. Emma tavanda baş aşağı halde asılı kalmış gibiydi. 3 EKG kablosundan biri çıkıp havalanmıştı. Neyse ki kendi etrafında 180 derece döndü ve her şey normal haline geldi. Hemen gidip EKG kablosunu taktı. Korkudan kalbi hızla atıyor, monitöre bakmaya çekiniyordu. Ama ekranda normal bir ritim görünce rahatladı. Sonra başka bir şey oldu. Çizgide bir titreme başladı. Hareket. Kafasını eğip baktığında Emma'nın gözlerinin açık olduğunu gördü.
''İstasyon cevap vermiyor.'' dedi merkez.
''Denemeye devam edin. Jack'le acilen bağlantı kurmamız gerekiyor.'' diye çıkıştı Todd. Gordon bir şey anlamasa da gözlerini biyotelemetriden ayıramıyordu. EKG çizgisi önce yukarı çıktı, sonra aşağı indi. Ardından birdenbire düzleşti. ''Hayır.'' dedi Gordon içinden. ''Onu kaybettik.''
Kablo çıkmış olmalı dedi Todd. Çizgi o yüzden düz. Nöbet geçiriyor herhalde.
İstasyon hala cevap vermiyor dedi merkez.
Neler oluyor orada?
Bak dedi Gordon. İki adam ekrandaki noktayı görür görmez dona kalmıştı. Hemen ardından bir tane daha çıktı, sonra bir tane daha.
Doktor, bağlantıyı kurduk dedi merkez. Acil görüşme talep ediyorlar.
Todd oturduğu yerde öne doğru atıldı.
Yer kontrol, genel bağlantıyı kapatın. Konuş Jack.
Özel bir görüşme istendiği için Jack'in söylediklerini Todd'dan başka kimse duyamıyordu. O beklenmedik sessizlikle odadaki herkes dönüp doktor konsoluna baktı. Hemen yanında oturan Gordon bile Todd'un yüz ifadesinden bir şey kestiremiyordu. Todd ise öne doğru eğilmiş, sanki dikkatinin dağılmasını istemiyormuş gibi ellerini kulaklığının üstüne bastırmıştı.
Nihayet bekle birazcık dedi Todd. Burada söylediklerini duymak isteyen bir sürü insan var. Haberi onlara da verelim.
Todd uçuş direktörü Ellis'e dönüp baş parmağını sevinçle havaya kaldırdı.
Watson uyanmış, konuşuyormuş.
Sonrasında olanlar Gordon Obi'nin hafızasına sonsuza dek kazınacaktı.
Önce baştaki mırıltıların gürültülü bir tezahürata yükselişini dinledi. Bir ara sırtında Todd'un şaplağını hissetti. Liz Gianni'den isyankar bir çığlık koptu. Woody Ellis de koltuğuna gömülmüş şaşkın şaşkın etrafına bakıyordu. Ama Gordon'un en çok hatırlayacağı şey kendi tepkisi olacaktı. Odadakilere şöyle bir baktıktan sonra boğazının düğümlendiğini, gözlerinin buğulandığını hissetti. NASA'da geçirdiği uzun yıllar boyunca Gordon Obi'nin bir kez olsun ağladığını gören olmamıştı. Şimdi de olmayacaktı. İçerideki neşeli tezahürat devam ederken onun koltuktan kalkıp odadan dışarı çıktığını kimse fark etmemişti.
5 ay sonra Florida Panama City. Basınç odasının kapısı nihayet açıldığında geniş donanma hangarında bir menteşe gıcırtısı ve metal tangırtıları yankılandı. Jared Profit önce iki donanma doktorunun çıktığını gördü. Adamlar dışarı adım atar atmaz derin bir nefes aldılar. O klostrofobik yerde bir aydan fazla kalmışlardı ve şimdi bu ani özgürlük hissi onları biraz afallatmış gibiydi. Yine de dönüp odanın diğer iki sakininin çıkmasına yardım ettiler. Son çıkanlar Emma Watson ve Jack McCollum oldu. İkisi birden dönüp onlara doğru gelen Jared Profit'e baktılar.
''Dünyaya tekrar hoş geldiniz Doktor Watson'' dedi adam, tokalaşmak için elini uzatırken.
Emma bir an tereddüt etse de adamın elini sıktı. Fotoğraflardakinden çok daha zayıf görünüyordu. Çok daha narin, uzayda karantinada geçirilen 4 ay, ardından basınç odasında 5 hafta etkisini göstermişti belli ki. Kas kütlesinde önemli kayıplar olmuş, gözleri solgun yüzünde kocaman kalmıştı. Kafa derisinin tıraşlı kısmından yeni yeni uzamaya başlayan gümüş rengi saçları kahverengilerin arasında çarpıcı bir tezatlık oluşturuyordu. Profit donanma doktorlarına dönüp bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz dedi. Adamların ayak sesleri duyulmaz olana kadar da bekledi. Sonra Emma'ya kendinizi iyi hissediyor musunuz diye sordu.
İyi sayılırım dedi Emma. Hastalıktan kurtulduğumu söylüyorlar.
Hastalıktan kurtulmak değil de hastalığa rastlanmadı demek daha doğru diye düzeltti Profit. Aradaki fark önemliydi.
Rana virüsün laboratuvar hayvanlarında kimerayı ortadan kaldırdığını ispatlamışlardı. Ama Emma ile ilgili uzun vadeli tahminde bulunmaktan kaçınıyorlardı. Söylenebilecek en iyi şey vücudunda kimeranın varlığına dair bir iz bulunamayışıydı. Endeavor'la dünyaya iniş yaptığından beri tekrar tekrar kan tahlilleri yapılmış, röntgenler çekilmiş, biyopsiler alınmıştı. Bunların hepsi negatif çıksa da USM Reed testler devam ederken Emma'nın basınç odasından çıkmamasında ısrar etmişti.
2 hafta önce odadaki basınç normale, yani bir atmosfere kadar düşürülmüş ve Emma'nın sağlığını yeniden kaybetmediği görülmüştü. Ama şimdi çıkmış olmasına rağmen tam anlamıyla özgür değildi. Hayatının geri kalanında da hep bir araştırma deneyi olarak kalacaktı.
Profit Jack'e baktığında adamın gözlerinde düşmanca bir ışık gördü. Jack bir şey demeden kolunu Emma'nın beline sardı. Sanki bu haliyle onu benden alamazsınız demeye çalışıyordu.
Doktor McCallum, umarım verdiğim her kararın iyi bir sebebi olduğunu anlamışsınızdır.
Sebeplerinizi anlıyorum ama bu verdiğiniz kararlara katıldığım anlamına gelmez.
aramızda yine de bir anlaşma varmış. Sıkmayacağını düşünüp elini uzatmamıştı Jack'e. Dışarıda sizi görmek isteyen insanlar var. Sizi dostlarınızdan daha fazla alıkoymayayım. Bunu söyledikten sonra gitmek üzere arkasını döndü.
Durun dedi Jack, bundan sonra ne olacak? Gitmekte özgürsünüz. Tabii periyodik testler için geri döndüğünüz sürece.
Hayır, ben sorumlulara ne olacak diye sormuştum. Kimera'yı uzaya gönderenlere yani.
Kararları onlar vermiyor artık.
Bu kadar mı? Jack'in sesi öfkeyle yükselmişti. Ceza yok, yaptırım yok, öyle mi?
Gereken yapılacaktır. NASA'da dahil diğer bütün hükümet kurumlarında olduğu gibi. Gizli bir görevden uzaklaştırma, sonra da sessiz bir emekliye ayırma. Hiçbir türlü soruşturma ya da ifşa olamaz. Kimera'nın dünyanın geri kalanından gizli tutulması gerekiyor.
Ama insanlar öldü.
Marburg virüsünden olduğu söylenecek. İstasyona hasta bir maymunla gelmiş denecek. Luther Ames'in ölümü de mürettebat geri dönüş aracında meydana gelen bir mekanik arızaya dayandırılacak.
Birilerinin hesap vermesi gerekiyor.
Ne için? Yanlış bir karar verildiği için mi?
Profit susup kafasını salladı. Sonra dönüp altındaki boşluktan içeri gün ışığının sızdığı hangar kapısına baktı.
Ortada cezalandırılacak bir suç yok. Bu insanlar sadece bazı hatalar yapmışlar. Ellerindekinin ne olduğunu anlamamışlar. Bunun sizin için bir hayal kırıklığı olduğunu biliyorum. Birilerini suçlama ihtiyacınızı da anlıyorum. Ancak bu filmde kötü adamlar yok Dr. McCallum. Sadece kahramanlar var.
Tekrar dönüp dosdoğru Jack'in gözlerinin içine baktı. İki adam bir süre öylece bakıştılar. Profit Jack'in gözlerinde ne bir sıcaklık ne de bir güven görüyordu. Bir tek saygı vardı.
Dostlarınız sizi bekliyor dedi Profit nihayet.
Jack başını salladı. Sonra Emma ile beraber hangarın kapısına yöneldiler. Kapı açılır açılmaz içerisi gün ışığıyla doldu. Jared Profit parlak ışığa karşı gözlerini kısarak baktığında Jack ile Emma'yı birer silüet halinde gördü. Jack'in kolu Emma'nın omuzunda, Emma yüzünü ona çevirmiş. Sonra tezahürat sesleriyle birlikte dışarı çıktılar ve parlak öğlen ışığının içinde gözden kayboldular.
Deniz 28. Bölüm.
Gökyüzünde bir yıldız kayıp küçük pırıltılı parçalara ayrıldı. Emma hayranlıkla derin bir nefes aldı. Galveston körfezinin üzerinde esen rüzgarın kokularını içine çekti. Yeniden evde olmak tuhaf ve yabancı bir histi onun için. Bu uçsuz bucaksız gökyüzü, sırt üstü yattığı yelkenli güvertesinin sallanışı, Sanneke'nin gövdesine çarpan suların sesi. Böyle basit dünyalı deneyimlerden o kadar uzun süre mahrum kalmıştı ki yüzünde gezinen ufacık bir esintinin bile değerini bilir olmuştu. İstasyondaki karantinanın son aylarında dünyaya bakarken çimen kokusunu, tuzlu havanın tadını, çıplak ayaklarının altındaki toprağın sıcaklığını özlediğini fark etmişti. Eve döndüğümde şayet eve dönebilirsem bir daha asla terk etmeyeceğim diye düşünmüştü. İşte eve dönmüştü. Dünyanın görüntülerine ve kokularına da ama yine de kendini yıldızlara bakmaktan alıkoyamıyordu.
Geri dönebilmeyi dilediğin oluyor mu?
Jack bunu öyle yavaş söylemişti ki sözcükleri neredeyse rüzgarda kaybolup gidecekti. Sanneke'nin güvertesinde yan yana el ele yatmış gece gökyüzüne bakıyorlardı.
Oraya gitmem için bir şans daha verirlerse hemen kabul ederim dediğin oluyor mu? Hem de her gün diye mırıldandı Emma. Garip değil mi? Yukarıdayken eve dönmekten konuşup duruyorduk. Şimdi evimize döndük ama bu sefer de yukarı çıkmaktan başka bir şey düşünemiyoruz.
Parmaklarını kafasında gümüş renginde çıkan kısa saçlarının üzerinde gezdirdi. Jack'in neşteriyle kestiği yerdeki yara dokusunun çıkıntısı hala eline geliyordu. İstasyonda nasıl bir beladan kurtulduğuna dair kalıcı bir işaretti bu. Etine kazınmış bir korku nişanı. Ancak onca kötü anıya rağmen gökyüzüne ne zaman baksa uzaya duyduğu o eski özlemin yeniden alevlendiğini hissediyordu.
Sanırım her zaman o ikinci şansı umuyor olacağım dedi Emma. Tıpkı gemilerine dönmeye can atan denizciler gibi. Son yolculukları ne kadar berbat geçmiş olursa olsun ya da karaya ayak basar basmaz yeri ne kadar tutkuyla öpmüş olurlarsa olsunlar. Onlar da zamanla denizi özler ve hep geri dönmek ister ya. Öyle bir şey işte.
Ama o uzaya hiçbir zaman geri dönemeyecekti. Etrafı onu çağıran denizlerle çevrili bir kara parçasında mahsur kalmış bir denizci gibiydi. Kimera yüzünden uzay Emma için hep uzak kalacaktı. Johnson uzay merkezindeki ve USM Reed'deki doktorlar artık vücudunda enfeksiyondan bir iz bulamıyorlardı. Ama Kimera'nın kökünü söktüklerine emin de olamıyorlardı. Belki de vücudunda bir yerlerde ılımlı bir kiracı kılığında uyuyordu. NASA'dakiler onu uzaya geri gönderirlerse neler olacağını tahmin etmeye bile cesaret edemiyorlardı. Yani bir daha asla oraya dönemeyecekti. Hala bölüğün bir üyesi olsa da yeni bir göreve yazılmayı umut bile edemeyen bir astronot hayaletiydi artık. O hayalin peşinden koşmak başkalarının işiydi. Hatta istasyona yeni bir ekip gönderilmişti bile. Şimdi harıl harıl çalışıp tamiratları tamamlıyor, Jack'le ikisinin başlattığı biyolojik temizliği bitirmekle uğraşıyor olmalıydılar. Önümüzdeki ay Kolombiya'yla hasarlı ana gövde ve güneş panelleri için gerekli son yedek parçalar da gidecekti. Uluslararası uzay istasyonu ölüme terk edilemezdi. Yörüngede bir istasyonun yapımı için çok can verilmişti. Şimdi orayı terk etmek, yapılan bütün fedakarlıkları değersizleştirmek olurdu. Tepelerinde bir yıldız daha kaydı. Onlara göz kırpıp söndü. İkisi de bir tane daha olsun diye bekliyordu. Çoğu insan kayan bir yıldız gördüklerinde onların bir işaret, cennetten inen bir melek ya da dilek tutmak için bir fırsat olduğunu düşünürdü. Fakat Emma neyse öyle görüyordu onları. Kozmik bir enkazın parçaları, uzayın soğuk ve karanlık köşelerinden kopup gelen serseri gezginler. Tabii onların taş ve buzdan başka bir şey olmamaları şahaneliklerine gölge düşürmek zorunda değildi elbette. Kafasını arkaya çevirip gökyüzünü tararken Sanneke bir dalgayla kalktı. Emma bir an yıldızların ona doğru geldiğini, uzayda ve zamanda hızla ilerlediğini sandı. Gözlerini kapadı. Bir anda kalbi tarif edilmez bir korkuyla atmaya başladı. Jack onun titreyen elini tutup "Neyin var?" diye düşündün mü? "Hayır hayır, üşüme değil." durup yutkundu. "Kötü bir şey geldi aklıma." "Ne o?" "USM Reed haklıysa, Kimera dünyaya bir asteroidle geldiyse bu orada bizim dışımızda bir hayat olduğunu göstermez mi?" "Evet, gösterir." "Peki ya zeki yaşam formları da varsa?" "Kimera fazlasıyla küçük ve ilkel, zeki bir yaşam formu değil yani." "İyi ama onu buraya gönderen her kimse zeki olmalı," diye fısıldadı Emma.
"Bir sömürgeci," dedi Jack de alçak sesle.
"Rüzgara savrulmuş tohumlar gibi. Kimera nereye, hangi gezegene, hangi güneş sistemine inerse insin, bütün yerel türlere bulaşabilir. Onların DNA'larını kendi genomuna ekler. Yeni evine alışması için öyle milyonlarca yıllık evrime de gerek yok. Hayatta kalması için gerekli bütün genetik araçları orada yaşayan türlerden alabilir."
"Peki oraya bir kez yerleştikten ve yeni gezegeninin baskın türü haline geldikten sonra ne olacaktı? Bir sonraki adımı neydi?" Emma bunu bilmiyordu. "Cevap," diye düşündü, "Kimera'nın genomunun o tanımlanamayan kısımlarında saklı olmalı. İşlevleri hala bir muamma olan DNA dizilimlerinde. Bir meteor gökyüzünde uzayın sürekli değişim halinde olduğunu ve dünyanın uçsuz bucaksız uzayda yalnız bir seyyahtan başka bir şey olmadığını hatırlatmak istermiş gibi belirdi. Belirmesiyle kayıp gitmesi bir oldu.
"Bir sonraki Kimera geldiğinde," dedi Emma, "hazırlıklı olmalıyız."
Jack doğrulup saatine baktı. "Hava soğudu," dedi. "Hadi eve dönelim. Yarınki basın toplantısını kaçırırsak Gordon küplere biner."
"Ben onun kızdığını hiç görmedim ki."
"Onu benim kadar tanımıyorsun da ondan." Jack ipleri çözünce ana yelken açılıp rüzgarda salındı. "Bu arada adam sana biraz aşık."
"Gordy mi?" dedi Emma gülerek. "Böyle bir şeyi hayal bile edemiyorum."
"Peki ben neyi hayal edemiyorum, onu söyleyeyim mi sana?" dedi Jack Emma'yı yanına çekerken. "Sana aşık olmayacak bir erkeği."
Ani bir rüzgar çıkıp yelkeni şişirince Sanneke şahlandı. Galveston körfezinin sularını yara yara ilerlemeye başladı.
"Haydi bakalım, gidiyoruz," dedi Jack. Teknenin burnunu batıya çevirip rüzgarı tam arkasına aldı. Artık kılavuzları yıldızlar değil, kıyıdaki ışıklardı. Evin ışıkları.
Kitabın sonu. 13 Kasım 2016. Sayfa 511.